Ayrım 27, sayfa 280. Bölüm 39, İlişkisel Arama. Harry, emniyet müdürlüğüne sabah 7'ye çeyrek kala vardı. Danışmadaki güvenlik görevlisi dışında ağır ön kapının içindeki geniş salonda kimse yoktu. Görevliye baş selamı verdi, kartını kapıdaki okuyucudan geçirdi ve asansörle bodrum kata indi. Tünelden geçerek odasının kapısının kilidini açtı. Günün ilk sigarasını yaktı ve bilgisayar açılırken bir cep telefon numarasını aradı. Catherine Bratt'ın sesi uykuluydu. ''Senden şu meşhur ilişkisel aramalarından yapmanı istiyorum.'' dedi Harry. Tony Light'la ve her bir cinayet kurbanı arasında. Leipzig'li Juliana Verne de dahil. ''Hobi odası 8.30'a kadar boş.'' dedi Catherine. ''Hemen şimdi giderim. Başka bir şey?'' Harry tereddüt etti. ''Benim için Jussie Koka'yı da bir kontrol eder misin? Polis.'' ''Onun hikayesine?'' ''Mesele de o.'' dedi Harry. ''Onun hikayesini hiç bilmiyorum.'' Harry telefonu kapattı ve bilgisayarda çalışmaya koyuldu. Tony Light gerçekten de bir suçtan hüküm giymişti. Adli sicil kaydına göre iki olayda daha başı polisle belaya girmişti. Corbyon senin de belirttiği gibi ikisi de fiziksel şiddetlendi. İlk olayda şikayetten vazgeçilmiş, diğerinde de dava düşmüştü. Harry, Tony Light'ın adını Google'da aratınca karşısına birçok sonuç geldi. Çoğu nişanlısı Lene Galtung'la ilgili olan haberlerdi. Ama bunların yanı sıra yatırımcı, spekülatör ve cahil bir koyun olarak bahsedildiği finans haberlerinde de adı geçiyordu. Kapital'de çıkan son yazıda psikolog Aynar Kringlen, onun sürünün lideri ne yaparsa onu yapan bir koyun olduğunu yazmıştı. Satın aldığı şirket hisseleri, dağ kulübeleri ve arabalardan, restoran, içki, kadın, ofis ve tatil seçimine kadar yaptığı her harekette bunu kanıtlıyordu. Harry bağlantılar arasında dolaşırken bir finans gazetesinin haberinde durdu. Aha! Diye mırıldandı. Tony Light açıkça kendi ayaklarının üstünde durabilen biriydi. Ya da madenci çizmeleri içinde. Finans Aviense'nin haberinde bir maden projesi ve projenin hevesli girişimcisi Like vardı. İş arkadaşları olan iki genç adamın arasında poz vermişti. Üçü de özel dikim şık takım elbiseler yerine işçi tulumları giymişti ve bir helikopterin önündeki odun yığının üzerinde gülümseyerek oturuyordu. Tony Like içlerinde en çok gülendi. Geniş omuzlu, bacakları ve kolları uzun bir adamdı. Hem teni hem de saçları koyu renkti. Harry damarlarında bir miktar Arap kanı dolaştığını tahmin etti. Ama onu asıl şaşırtan şey haberin manşetiydi. Kongo'nun kralı mı? Harry bağlantıları tıklamaya devam etti. Magazin basını daha çok Lene Galtung'la yakın zamanda yapacağı düğünle ve davetli listesiyle ilgilenmişti. Harry saatine göz attı. 7:05 geçiyordu. Nöbetçi polisi aradı. Holman Vane'de bir tutuklama için desteğe ihtiyacım var. Gözaltı mı? Harry emniyet avukatından tutuklama emri çıkartmak için elinde yeterince delil olmadığının gayet farkındaydı. Sorguya getirmek için dedi Harry. Ben tutuklama dediğinizi sandım da sadece sorguya getirmek içinse neden destek? 5 dakika içinde garajın dışında bir araba ve 2 memur hazır bekleyebilir mi lütfen? Harry karşılık olarak evet anlamını çıkardığı bir homurtu duydu. Sigarasından 2 nefes daha alıp söndürdü ve ayağa kalktı. Kapıyı kilitleyip çıktı. Tünelde 10 metre yürümüştü ki arkasında sabit telefon olduğunu tahmin ettiği cılız bir ses işitti. Asansörden inip kapıya doğru yürürken birisi adını seslendi. Sese dönünce güvenlik görevlisinin ona el salladığını gördü. Bankonun yanında hardal sarısı yün kaban giymiş birisi sırtı dönük halde dikiliyordu. ''Bu beyefendi sizi soruyor.'' dedi danışmadaki görevli. Yün kaban döndü. Kumaşı kaşmire benziyordu ve Harry öyle de olmalı diye düşündü. Çünkü kabanın içinde geniş omuzlu, uzun kollu ve bacaklı, siyah gözlü, siyah saçlı, damarlarında muhtemelen bir miktar Arap kanı dolaşan bir adam vardı. ''Fotoğraflarda göründüğünden daha uzunsunuz.'' dedi Tony Like ve bir sıra yüksek binayı andıran porselen dişlerini gösterip elini uzattı. Tony Like kahve güzelmiş derken kinaye yapmıyor gibiydi. Harry adamın kahve fincanını saran uzun ve çarpık parmaklarını inceledi. Bulaşıcı bir hastalık değildi. Like elini Harry'e uzatırken sadece bilindik demoda bir reklam iltihadından mustarip olduğunu, bunun ailesinden miras kaldığını ve bu sayede iyi bir hava tahmincisi olduğunu açıklamıştı. Ama dürüst olmam gerekirse dedektiflere daha iyi bir oda verilmesi gerekmez mi? Burası biraz sıcak sanki. Burası hapishanenin kazan dairesi dedi Harry kahvesini yudumlayarak. Demek bu sabah Aftan Postan'daki cinayet haberini gördünüz. Evet, kahvaltımı yaparken. Yediklerim az daha boğazımda kalıyordu. Neden? Like yarış başlamadan önce koltuğuna yerleşen bir Formula 1 yarışçısı gibi sandalyesine kuruldu. Bunu söyleyeceklerimin bizim aramızda kalacağına inanıyorum. Biz kimiz? Polis ve ben. Mümkünse sadece siz ve ben. Harry sesinin doğal çıkmasını ve heyecanının belli olmamasını umdu. Nedenmiş o? Like derin bir nefes aldı. Milletvekili Marit Olsen'le aynı anda Havas Kulübesi'nde kaldığım duyulmasını istiyorum. Şu yaklaşan düğünüm yüzünden medyanın fazlasıyla ilgi odağıyım. Bir cinayet soruşturulmasıyla bağlantılı olduğumu öğrenilirse bu hiç hoş olmaz. Basın meselenin üstüne gider ve bu da eski defterlerimin tekrar açılmasına sebep olabilir. Bunun yerine ölmeyi tercih ederim. Daha iyi. Anladım dedi Harry saf bir tavırla. Tabii ki birkaç faktörü değerlendirmek zorunda kalacağım ve bu yüzden hiçbir şey için söz veremem. Ama bu bir sorgulama değil, sadece konuşma. Bu tür bilgileri genellikle basınla paylaşmam. Nasıl desem en yakınlarımla da mı? Haklı bir sebebi yoksa evet. Buraya gelmenizin öğreneceğinden korkuyorsanız niye geldiniz? Kulübede kalan insanların ortaya çıkmasını istediniz. Demek ki bu benim için vatandaşlık vazifesi değil mi? Harry'e sorgulayıcı bir bakış attı. Ardından suratı asıldı. Tanrım ayrıca korktum da. O gece orada olanların bir bir doğrandığını biliyorum. Ben de arabama atladığım gibi buraya geldim. Son günlerde sizi endişelendiren herhangi bir şey yaşadınız mı? Hayır dedi Tony Light düşünceli bir halde havayı koklayarak. Birkaç gün önce birilerinin bodrum kapımı açarak içeri girdiğini saymazsam tabii. Tanrım ben en iyisi bir alarm taktırayım. Polise bildirdiniz mi? Hayır sadece bisikletimi almışlar. Siz de koskoca bir seri katil bisiklet hırsızlığıyla uğraşacak değil dediniz, değil mi? Like gülümseyerek başını iki yana salladı. Bunun aptalca bir şey söylediği için utanan birine ait mahcup bir gülümseme olmadığını düşündü Harry. Daha çok beni fena sıkıştırdın dostum diyen pes etmiş bir mağlubiyet gülümsemesi, kendi zaferlerine alışkın birinden gelen centilmence bir tebrik gibiydi. Neden gelince beni sordunuz? Gazetelerde soruşturmanın başında sizin olduğunuz yazıyordu. Ben de haliyle en doğrusunun bu olacağını düşündüm. Her neyse, söylediğim gibi bunun mümkün olduğunca az kişinin arasında kalmasını umuyordum. Ben de o yüzden en kıdemli kimse doğruca ona gittim. Ben en kıdemli değilim Bay Like. Değil misiniz? Haftenpostende sizden öyleymişsiniz gibi bahsediyorlardı. Harry çenesinin çıkıntısını okşadı. Tony Like ile ilgili kararını hala verememişti. Bakımlı görünümlü ve yaydığı kötü çocuk havası, Harry'e bir iç çamaşırı reklamında gördüğü buz okey oyuncusunu hatırlatmıştı. Bir yandan kendisini soğukkanlı ve görmüş geçirmiş biri gibi göstermeye çalışırken, diğer yandan duygularını gizleyemeyen samimi bir insan izlenimi veriyordu. Belki de tam tersiydi. Samimi olan soğukkanlılığı, yapmacık olansa duygularıydı. Havas'ta ne yapıyordunuz Bay Like? Kayıyordum tabii ki. Tek başınıza mı? Evet. İşte son günlerim stresli geçmişti ve bir mola vermeye ihtiyacım vardı. Ben Usta Oset ve Hallings Carvet'e çok sık giderim. O kulübelerde kalırım. Orası benim bölgem diyebiliriz. O zaman neden orada kendinize bir kulübe almadınız? Kulübe almak istediğim yerde artık imar izni çıkmıyor. Ulusal park yasaları. Nişanlınız neden sizinle değildi? O kayak yapmıyor mu? Lene mi? O Like kahvesinden bir yudum aldı. Zaman kazanmak için cümlenin ortasında alınan yudumlardan biri olduğunu düşündün Harry. O evdeydi. Ben, yani biz, Harry'e hafiften bir çaresizlikle yardım dilenirmiş gibi baktı. Ama Harry istediği şeyi ona vermedi. Lanet olsun zorlama yok değil mi? Harry cevap vermedi. Pekala dedi Like. Harry ona olumlu bir yanıt vermiş gibi. Biraz hava almam, uzaklaşıp düşünmem gerekiyordu. Nişan, evlilik, bunlar yetişkinlerin konuları. Ve ben sanırım en iyi yalnızken düşünüyorum. Özellikle de o karlı düzlüklerdeyken. Düşünmenizin faydası oldu mu bari? Like'ın ağzındaki dişten duvar yeniden belirdi. Evet. Kulübedeki diğer insanlardan hatırladıklarınız var mı? Dediğim gibi sadece Marita Olsen'i hatırlıyorum. Beraber bir kadeh kırmızı şarap içtik. O söyleyene kadar milletvekili olduğunu bilmiyordum. Başka? Selam verip geçtiğim birkaç oturan insan da vardı. Ama ben kulübeye epey geç geldim. O yüzden bazıları uyuyordu herhalde. Öyle mi? Dışarıda karla kaplı duran 6 çift kayak vardı. Bunu çok net hatırlıyorum. Çünkü hepsini çığ olursa diye içerideki salona taşıdım. Diğerlerinin tecrübeli dağ kayakçıları olmayabileceğini düşündüğümü de hatırlıyorum. Çünkü kulübe olur da 3 metrelik bir karın altına gömülürse kayaksız kalmak insanı zor duruma sokabilir. Ertesi sabah ilk ben kalktım ki genellikle öyle yaparım. Ve diğerleri uyanmadan çıktım. Kulübeye geç geldiğinizi söylediniz. Tek başınıza karanlıkta mı kayıyordunuz? Kafa lambası, harita ve pusula kullanıyordum. Anlık bir kararla yola çıktığım için Usta Oset trenini kaçırdım ve akşama kaldım. Ama dediğim gibi oraları iyi bilirim. Karanlıkta da olsa o donmuş boş topraklarda yolumu bulmaya alışkınım. Zaten hava da güzeldi. Ay ışığı kara vuruyordu. Haritaya ve ışığa bile gerek yoktu. Kulübedeyken olanlarla ilgili bana ne söyleyebilirsiniz? Hiçbir şey olmadı. Marit Olsen'le ikimiz kırmızı şaraptan ve modern bir ilişkinin yürütülmesiyle ilgili sorunlardan konuştuk. Sanırım onun ilişkisi benimkinden daha moderndi. Peki o kulübede herhangi bir şey olduğundan bahsetti mi? Hayır. Ya diğerleri? Ateşin başında oturup kayak maceralarından konuşuyor ve bir şeyler içiyorlardı. Bira galiba. Ya da sporcu içeceklerinden. Tahminime göre 20 ile 35 yaşları arasındaki kadın ve bir adamdı. İsimleri? Sadece merhabalaştık o kadar. Az önce anlattığım gibi. Yalnız kalmak için oradaydım, arkadaş edinmek için değil. Görünümleri nasıldı? O kulübelerin içi akşamları epey karanlık oluyor. Şimdi size biri sarışındı, diğeri siyah saçlıydı desem yanlış bir bilgi vermiş olabilirim. Dediğim gibi içeride kaç kişi vardı onu bile hatırlamıyorum. Aksanları? Kadınlardan birisi Batı yakası aksanıyla konuşuyordu sanırım. Stavanger, Bergen, Sunmøre. Özür dilerim, bu konularda iyi değilimdir. Batı yakası olabilir ya da güney. Anladım. Yalnız kalmak istediniz ama Marit Olsen'le ilişkiler hakkında konuştunuz öyle mi? Anlık gelişti. Gelip yanıma oturdu. Çekingen değildi, konuşkandı. Şişman ve neşeli biriydi. Son kelimeleri doğal bir ikiliymiş gibi peş peşe kullanmıştı. Harry'nin gözünün önüne o anda Lene Galtung'un bir fotoğrafı geldi. Norveçlerin bugünlerdeki ortalama kilosuna kıyasla incecik, dal gibi bir kadındı. Marit Olsen dışındakiler hakkında söyleyebileceğiniz hiçbir şey yok mu yani? Orada olduğunu bildiklerimizin fotoğraflarını göstersem de mi tanıyamazsınız? Ah, dedi Layık gülümseyerek. Sanırım bunu yapabilirim. Gerçekten mi? Odalardan birinde boş ranza bakınırken mecburen ışığı yaktım. İki kişi uyuyordu, bir kadın ve bir erkek. Peki onları tarif edebilir misiniz? Ayrıntılı olarak yapamam ama görsem eminim ki tanırım. Öyle mi? İnsan bir yüzü yeniden gördüğünde hatırlaması kolay oluyor. Harry, Layık'ın doğru bir şey söylediğini biliyordu. Tanıkların verdiği eşkaller çoğu zaman hatalı çıkardı. Ama onlara bir dizi fotoğraf gösterirseniz yanılmaları imkansıza yakın olurdu. Harry odaya geri taşıdıkları dosya dolabına yürüdü. Kurbanlara ait dosyaları açıp fotoğrafları aldı. Layık'a 5 fotoğraf verdi. Layık sırasıyla her birine göz gezdirmeye başladı. Bu Marit Olsen tabii ki dedi ilk resmi geri uzatarak. Bunlar da ateşin başında oturan iki kadındı sanırım ama emin değilim. Harry'e Borgny ve Charlotte'un resimlerini de verdi. Bu da yanlarındaki çocuk olabilir. Baktığı kişi Elias Scott'tu. Ama yatak odasında uyuyanlardan hiçbiri bunlar değildi eminim. Tony Like bu sonuncuyu da tanıyamadım diyerek Adele'nin fotoğrafını da geri verdi. Yani uzun bir süre aynı odada oturduğunuz insanlardan emin değilsiniz. Ama 2 saniyeliğine gördüklerinizden eminsiniz. Like başını oynattı. Uyuyorlardı çünkü. Uyuyanları tanımak daha mı kolay? Hayır ama uyuyanlar size bakmazlar. O yüzden fark edilmeden izleyebilirsiniz. Sadece 2 saniyeliğine. Belki biraz daha uzun. Harry fotoğrafları dosyalara geri koydu. Elinizde hiç isim var mı? Diye sordu Like. İsim mi? Evet, dediğim gibi sabah ilk ben kaptım ve mutfakta 2 dilim ekmek yiyordum. Konuk defteri oradaydı ve imzalamamıştım. Yerken defteri açtım ve önceki gece yazılmış olan isimleri inceledim. Neden? Neden mi? Tony omuzlarını oynattı. Dağdaki bu kayak gezilerine genelde aynı kişiler çıkar. Tanıdığım biri var mı görmek istedim. Var mıydı? Hayır. Ama bana tanıdıklarınızın ya da orada olduğunu düşündüklerinizin isimlerini söylerseniz belki konuk defterinde görüp görmediğimi hatırlayabilirim. Söylediğin şey mantıklı. Fakat korkarım elimizde hiç isim yok adreste. Tamam o halde, dedi Like gün kabanının düğmelerini ilikleyerek. Üzgünüm ama size ancak bu kadar yardımcı olabilirim. Artık beni listeden çıkarabilirsiniz. Hem, dedi Harry. Hazır buraya gelmişken size 1-2 sorum daha olacak. Vaktiniz var mı? Ben kendi işimin patronuyum, dedi Like. En azından şimdilik. Peki, kötü bir geçmişiniz olduğunu söylediniz. Ne demek istediğinizi kabaca açıklayabilir misiniz? Like, lafı dolandırmadan çocuğun birini öldürmeye çalıştım dedi. Anladım, dedi Harry sandalyesine yaklaşarak. Sebebi neydi? Çünkü bana saldırdı. Kız arkadaşını çaldığımı iddia etti. Aslında kız onun sevgilisi falan değildi. Olmak da istemiyordu. Ayrıca ben başkalarının kız arkadaşlarını çalmam. Buna ihtiyacım yok. Hem, ikinizi iş üstünde yakaladı ve kıza vurdu mu? Ne demek istiyorsunuz? Nasıl bir durum yaşadınız da iş onu öldürmeye çalışmanıza kadar geldi bunu anlamaya çalışıyorum. Tabii bu tabiri gerçek manasıyla kullandıysanız. Bana vurdu. Ben de onu öldürmek için elimden geleni yaptım bıçakla. İki arkadaşım tutup çekmese başaracaktım da. Ama saldırganlıktan suçlu bulundum. Bir cinayete teşebbüse göre oldukça zayıf bir gerekçe. Şu an söylediklerinizin sizi 1. derecede şüpheli durumuna sokabileceğinin farkında mısınız? Bu davada mı? Like gözücüyle dedektife baktı. Şaka mı yapıyorsunuz siz? Bundan biraz daha zeki olduğunuzu düşünüyorum. Haksız mıyım? Bir kez öldürmek istediyseniz, ben birkaç kez birilerini öldürmek istedim. Zannediyorum başardım da. Zannediyorum mu? Geceleri ormanda siyah insanları görmek kolay değil. Çoğu zaman rastgele ateş ediyorsunuz. Yani öldürdünüz mü? Ahlaksız bir gençken evet. Cezamı ödedikten sonra oraya katıldım. Oradan da doğruca Güney Afrika'ya gidip bir tüccar olarak işe başladım. Hem, demek Güney Afrika'da tüccarlık yaptınız öyle mi? 3 sene. Kayıtlı olduğum yer Güney Afrika'daydı sadece. Savaş komşu ülkelerde yaşandı. Orada hep savaş vardı ve profesyonellere, özellikle de beyaz olanlara daima iş düşerdi. Siyahiler hala onlardan akıllı olduğumuzu düşünüyor. Beyaz memurlara kendi memurlarından daha çok güveniyorlar. Kongo'da bulunmuş olabilir misiniz? Tony Like'ın sağ kaşı zigzag bir biçim aldı. Nasıl yani? Geçenlerde ben gittim de merak ettim sadece. O zamanlar adı Zaire'ydi. Ama çoğu zaman hangi lanet ülkede olduğumuzu bilemezdik. Gündüzleri her yer alabildiğince yeşil, güneş yeniden doğana dek de siyahtı. Birkaç elmas madeni için sözde bir güvenlik şirketinin adına çalıştım. Kafa lambasından harita ve pusula okumayı da orada öğrendim. Dağlarda çok fazla maden olduğu için pusula kullanmaya çalışmak zaman kaybından başka bir şey değildi. Tony Like sandalyesine yaslandı. Onun rahat olduğunu ve korkmadığını fark etti Harry. Madenden konu açılmışken dedi. Bir yerlerden ortada bir maden işletmenizin olduğunu okumuştum. Doğru. Hangi maden? Koltanı duydunuz mu hiç? Harry yavaşça başını salladı. Cep telefonunda kullanılıyor. Kesinlikle. Bir de oyun konsollarında. Dünya cep telefonu üretimi 90'larda patlama yaşadığında birliğimle birlikte Kongo'nun kuzeybatısında bir görevdeydik. Fransızların ve yerlilerin işlettiği bir maden vardı. Çocuklara kazmalarla ve küreklerle koltan çıkarttırıyorlardı. Görüntüsü sıradan eski bir taşa benziyordu ama epey değerli bir element olan tantalı üretmek için kullanılıyordu. Bana finansman sağlayacak birilerini bulursam burada düzgün, modern bir maden ocağı işletip hem kendimi hem de ortaklarımı zengin edebileceğimi o zaman anladım. Öyle mi oldu peki? Tony Like güldü. Pek sayılmaz. Borç bulmayı başardım ama üçkağıtçı ortaklarımın oyununa geldim ve her şeyimi kaybettim. Daha çok borç aldım, yeniden dolandırıldım. En sonunda daha da fazla borç aldım ve biraz olsun para kazandım. Birazdan kastınız. Borçlarımı kapatmak için birkaç milyon. Neyse ki ileride lazım olur diye çevre edinmiştim ve birkaç kez medyada yer bulmuştum. O yüzden büyük paraların döndüğü camiaya kendimi kabul ettirmem zor olmadı. Aralarını almak için servetinizdeki basamak sayısına bakıyorlardı. Başında eksi ya da artı olması önemli değildi. Like bu defa daha da gürültülü ve içten bir kahkaha patlattı. Harry ise sadece zoraki bir gülümsemeyle karşılık verebildi. Ya şimdi? Şimdi yapacağımız büyük vurgunu bekliyoruz çünkü koltana toplamanın zamanı geldi. Evet, belki uzun zamandır böyle diyorum ama bu defa doğru. Borçlarımı kapatmak için ileride tekrar satın alma hakkıyla projedeki hisselerimi satmak zorunda kalmıştım. Şimdi işler yoluna girdiğine göre tek yapmam gereken yeterli parayı kazanmak ve hisseleri geri alıp şirketin eskisi gibi tek sahibi olmak. Son bir şey soracağım Bay Lee. Parayı nasıl kazanacaksınız? Küçük bir pay karşılığında bana borç verebilecek birileri çıkacaktır. Çünkü dönüşü muazzam ve riski çok az. Bölgedekilere rüşvet yedirmek dahil bütün büyük yatırımlar yapıldı. Nakliye uçaklarına doğrudan yükleme yapıp malı Uganda üzerinden çıkarmak için ormana pist bile yaptık. Servetin var mı Harry? İstersen sana pastadan bir pay ayırmayı deneyebiliriz. Harry başını iki yana salladı. Bu aralar Stavanger'e gittiniz mi Bay Like? Yazın gittim. O zamandan beri gitmediniz mi? Like soruyu bir müddet düşündü. Ardından başını hayır der gibi salladı. Kesinlikle eminsiniz öyle mi? Diye sordu Harry. Projemi potansiyel yatırımcılara sunuyorum. Bu da çok sık seyahat etmemi gerektiriyor. Bu sene Stavanger'e 3-4 kez gitmişimdir ama sanırım yazdan beri gitmedim. Peki Leipzig? Avukata ihtiyacım olup olmadığını sormam gereken an bu an mı Harry? Daha önemli konulara yönelmeniz için sizi bir an önce şüpheli listesinden çıkartmak istiyorum sadece. Harry işaret parmağını burnunun kemerinde gezdirdi. Medya bu olayın kokusunu almasın derdindeyseniz tahmin ediyorum ki işin içine avukat sokmak ve resmi görüşmelere çağrılmak istemezsiniz. Öyle değil mi? Like yavaşça başını salladı. Tabii haklısın. Tavsiyen için sağ ol Harry. Leipzig diyorduk. Affedersin dedi Like. Sesinde ve yüzünde gerçek bir pişmanlık seziliyordu. Hayatımda hiç gitmedim. Gitmem mi gerekiyordu? Size bazı günler nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı da sormak zorundayım. Sor lütfen. Harry söz konusu 4 tarihi sayarken Like onları Moleskin marka defterini not etti. Ofisime gider gitmez kontrol edeceğim dedi. Bu arada numaramı vereyim. Harry'e üzerinde Tony J. Like, girişimci yazan bir kartvizit uzattı. C ne anlama geliyor? Ha o mu? Dedi Like ayağa kalkarken. Adım sadece Tony, yani Anthony'nin kısaltılması. O yüzden sonuna bir harf eklemem gerek diye düşündüm. İşime bir ciddiyet katıyor, haksız mıyım? Bence yabancıların da hoşuna gidiyor. Tünelden geçmek yerine Harry Like'ı hapishaneye çıkan merdivenlerden götürdü. Cam pencereye tıkladı ve bir görevli gelip onları içeri aldı. Eski Bottesen hapishanesinin görkemli duvarlarının dışındaki çakıl taşı yolda dikilirlerken Oleg Gang'in bir bölümündeymişim gibi hissettim kendimi dedi Like. Dipnot. Oleg Gang. Olsen çetesinin maceralarını konu alan Danimarka yapımı komedi suç dizisi. Buradan çıkmamız daha güvenli dedi Harry. Artık tanınan bir yüzsünüz ve emniyet müdürlüğü çalışanları mesaiye gelmeye başladı. Yüz demişken birisi çeneni fena kırmışa benziyor. Düştüm. Kendim yaptım yani. Like başını sağa sola sallayıp güldü. Çene kırıklarını az çok bilirim. Bu kesinlikle kavgada olmuş. Kendi kendine bırakmışsın. Bence gidip bir doktora görünmelisin. Fazla vaktini almaz. Tavsiye için teşekkürler. Birilerine çok fazla borcum vardı, değil mi? Bu konuda da mı fikir sahibisiniz? Evet diye bağırdı Like, gözlerini açarak. Ne yazık ki. Hem son bir şey soracağım Bay Like. Tony de lütfen. Ya da Tony C. Like'ın dişleri yeniden parladı. Harry onun dünya yansı umurunda olmayacak biri olduğunu düşündü. Tony hiç Lyseren Gölü'ne gittin mi? Şeydeki Öst. Evet tabii ki, deli misin diyerek güldü Tony. Like çiftliği Lüstad'da. Oraya her yaz büyük babamı görmeye giderdim. 2 sene de yaşadım hatta. Harika bir yer değil mi? Neden sordun? Gülümsemesi birden söndü. Ah kahretsin. Kadını orada buldunuz. Ne tesadüf. Dedi Harry. O kadar da tesadüf sayılmaz. Lyseren sonuçta büyük bir göl. Doğru diyorsun. Tekrar teşekkür ederim Harry. Like elini uzattı. Havas kulübesiyle ilgili elinize bir isim geçerse ya da birisi ortaya çıkarsa bana telefon aç. Hatırlayıp hatırlayamadığımı sana söylerim. Her türlü desteğe hazırım Harry. Harry böyle kendini az önce son 3 ayda 6 kişiyi öldürdüğüne kesin kanaat getirdiği adamla tokalaşırken buldu. Like gittikten 15 dakika sonra Katrin Bratt aradı. Efendim, 4'ü olumsuz. 5.'si tek sonuç. Dijital bilginin en ücra köşelerinden çıkardım. Etkileyici. Çok hoşuna gidecek. 16 Şubat günü Elias Skog'u kimsenin adına kayıtlı olmayan bir numara aramış. Başka bir deyişle gizli bir numara. O yüzden Oslo, Stavanger. Emniyeti bağlantıyı görmemiş olabilir. Ama ücra köşelerde, yani Telenor'da demek istiyorsun değil mi? Yüksek korumalı kayıtlarda. Onun gibi bir şey. Bu gizli numaranın fatura sahibi Holmenveen 172 adresindeki Tony Like çıktı. İşte bu diye bağırdı Harry. Sen bir meleksin. Yanlış bir benzetme oldu bence. Sanki az önce bir adamı müebbet hapse mahkum etmişim gibi bağırdın da. Sonra yine konuşuruz. Dur bekle. Juicy Coca'yı öğrenmek istemiyor musun? Onu unuttum gitti bile. Hadi kapat. Katrin telefonu kapattı. Ayrım sonu sayfa 295.